Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla tekrar birlikteyiz. Ben İlker Limon.
Ben Teder Karakucu.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz.
Bu hafta sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda bırakmış olduğu izleri ele alacağız. Bu bağlamda kent, kasaba ve köylerin mimari, idari ve kültürel yansımalarına yer vereceğiz. Bu noktada Taner, nelere yer vereceğiz?
Sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde Osmanlı'nın Balkanlarda mimari açıdan yarattığı dönüşümü mercek altına alacağız. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Philibek gibi kentlerin nasıl büyüdüğünü, hatta Uzunköprü gibi köprü etrafında geçmiş şehir örneklerini inceleyeceğiz. Ardından Osmanlı'nın idari yapısına geçerek tımar ve sancak düzeni başta olmak üzere kadı sicilleri ve Rumeli Beylerbeyi gibi konuları işlemeyi hedefliyoruz. Son bölümde ise kültürel ve dilsel etkileşimlere yoğunlaşarak Balkan dillerine giren Türkçe kelimelerden tasavvufun ve müziğin yansımalarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeleri sizlerle paylaşacağız. Şimdi İlker, ilk sözü sana verelim. Osmanlı'nın Balkanlardaki mimari izlerinden biraz bize bahseder misin?
Memnuniyetle. Osmanlı'nın Balkan coğrafyasında 15 ila 20 bin arasında eser inşa ettiği tahmin edilmektedir. Bunların 9 ila 10 bini cami veya mescit, geri kalanları ise medrese, han, hamam, tepke, bedesten ve köprüler şeklinde devam etmektedir. Saraybosna'dan bir örnekle başlayayım. Saraybosna'nın temelleri 15. yüzyılın ortalarında İshak Bey oğlu İsa Bey tarafından atıldığı bilinmektedir. Bosna Sarayı veya Saray Ovası şeklinde anılan bir bölgede Fatih Sultan Mehmet döneminde camiler, medreseler ve kervansaraylar inşa edilerek gerçekten bir şehir kimliğine büründürülmüştür söz konusu yer. Sadece büyük merkezlerde değil, küçük kasaba ve köylerde de yine Osmanlı mimari faaliyetlerine rastlamaktayız. Örneğin Travnik veya Foça gibi şehirler civarındaki köylerde sulama kanalları, değirmenler veya küçük çarşılar, yerel ekonominin canlanmasına dair vakıf belgelerindeki kayıtlarda görmüş olduğumuz yapılardır. Kosova'da Prizren ve Priştine, yine Fatih Sultan Mehmet döneminde ve 2. Beyazıt döneminde gelişen ticaret yollarına bağlanan şehirler olarak gözümüze çarpmakta ve Prizren'de Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nın yapımı 8-10 bin akçe civarında bir maliyeti görmekteyiz. Yine Üsküp, 2. Beyazıt ve Kanuni dönemlerinde büyüyen önemli kentlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 1492'de inşası başlayan Mustafa Paşa Camii 16. yüzyıl boyunca genişletilerek devam etmiştir ve kaynaklar ortalama bir cami inşasının 20 ila 30 bin akçeyi bulduğunu yansıtmakta ve dolayısıyla benzer meblağlar harcandığı tahmin edilmektedir. Bulgaristan Filibe'de ise Plovdiv, aynı zamanda diğer adıyla, 1. Murat'tan başlayarak Kanuni dönemine uzanan bir gelişim süreci gözlenmiştir. 15-20 yıla yayılan Cuma Camii inşaatı ve onarımları yerel idarecilerin vakıflar yoluyla desteklendiği ve maliyetinin yüksekliği sebebiyle dönemin kaynaklarında büyük meblağlar olarak kayıtlara geçtiği görülmektedir. Taner, ayrıca yaşadığımız Uzunköprü gibi köprü etrafında gelişen yerler de mevcuttur, yerleşimler de mevcuttur. 2. Murat döneminde daha önceki yayınımızda bahsetmiştik. 1427-1443 yılları arasında inşa edilen Ergene Köprüsü ve çevresindeki Uzunköprü şehrinin doğmasına yol açmıştır. Vakıf defterleri onarım ve bakım için düzenli ödeneklerin köprüye aktarıldığını göstermektedir. Kısaca bakacak olursak Osmanlı'nın Balkanları yalnızca askeri bir fetih sahası olarak değil, aynı zamanda şehirleşme anlamında da değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Padişah fermanları ve vakıf sistemleri çevresinde önemli yatırım ve planlama faaliyetleri yürütüldüğünde net bir şekilde kayıtlarda görüyoruz.
İlker, ben burada bir ek yapmak istiyorum. Saraybosna'dan bahsettin. Saraybosna örneğine dönecek olursak tekrardan, Evliya Çelebi burayı küçük İstanbul olarak nitelemiştir. Çünkü şehir silüeti İstanbul'dakine benzer çok sayıda kubbe ve minareden oluşuyordu. Bu Osmanlı şehir kurma anlayışının Balkanlardaki yansımasında güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine az önce Saraybosna örneğine değindik ama biraz daha bu konuyu açalım. Saraybosna Osmanlı döneminde tam anlamıyla bir şehircilik projesi gibi değerlendirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet dönemiyle başlayan bu süreçte cami, medrese, han, hamam ve kervansaray gibi yapılar inşa edilmiştir. İsa Bey, kente dair planlamaları esasen Bosna'daki yerel feodal yapıyı Osmanlı şehir düzenine entegre etmeyin amacını taşımıştır. Dönemin kaynakları çarşı etrafında kümelenen dükkanlar, köprüler ve konaklama tesislerinin vakıf sistemiyle finanse edildiğini bizlere aktarır. Özellikle Gazi Hüsrev Bey Külliyesi Saraybosna'nın sembolik merkezlerinden biri haline gelmiştir. 1531'de inşa edilen cami ve çevresinde medrese, kütüphane, kervansaray gibi unsurlar şehrin ticari ve entelektüel yaşamını derinden etkilemiştir. Maliyetlere ilişkin kesin rakamlar farklılık gösterse de Gazi Hüsrev Bey Vakıfiyesi'nde bu yapının inşası ve sürdürülmesi için yılda binlerce akçelik bir ödenek ayrıldığı anlaşılır. Ayrıca şehirdeki su yolları ve çeşmeler de vakıf kaynaklarıyla inşa edilmiş, zaman içinde genişletilmiştir. Saraybosna 16. yüzyıl boyunca hem Avusturya hem de diğer Balkan şehirleriyle ticaret yapabilen stratejik bir geçiş noktası olarak konumlanmıştır. Çevresindeki köylerin ürettiği tarım ve hayvansal ürünler şehrin çarşı ve pazarlarında satılarak ekonomik canlılık sağlamıştır. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Saraybosna'yı ziyaret ettiğinde az önce de ifade ettiğimiz gibi kubbe ve minare dolu ufku kaplayan manzaradan bahseder. Bu Osmanlı mimarisinin Bosna topraklarının ne kadar güçlü, ne kadar derin izler bıraktığının önemli bir kanıtıdır. Yine sosyal hayatta da Osmanlı izlerini bu bölgede görmek mümkündür. Örneğin şehirdeki kahvehane kültürü Balkanlara özgü müzik ve zanaat anlayışının yanında Türkçe kelimelerin Bosnaca'ya da girmesi gibi süreçler Saraybosna'nın Osmanlı döneminde bir kültürel buluşma noktası olduğunu kanıtlar. Günümüzde Saraybosna hala Osmanlı döneminden kalma çarşılar, köprüler ve camiler ile anılır. Baş çarşı olarak bilinen tarihi merkez, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, neredeyse orijinal halini koruyan bir Osmanlı şehir örneği olarak dimdik ayakta durmakta.
Vezirler ve sancak beyleri de sık sık Saraybosna'ya yatırımlar da yapmışlardı. Saraybosna Beylerbeyliği dönemi ile birlikte şehrin idari önemi artmıştır. Kadıt sicillerinde görülmektedir ki şehirdeki dükkan sayısı ve vergi gelirlerinin yükseldiği ve bu gelirlerin arttığı bilinmektedir. Dolayısıyla 1550'lerde Saraybosna'daki dükkan sayısına da ilişkin 200'ü aşkın bir rakamdan bahsedilmekte. Yine birkaç kervansaray ve hamamın hizmet verdiği yönünde de yine kayıtlar mevcut. Bunun yanı sıra bölgenin ekonomik potansiyeli de bu veriler ışığında tahmin edilebilir niteliktedir. Sosyal hayat bakımından ise Saraybosna'da Osmanlı kültürüyle Bosna'da yaşayan yerli halkların geleneklerinin iç içe geçtiğini de söylememiz mümkün. Kahve kültürü, aşık geleneği, halk müziği gibi unsurlar yine şehirde ayrı bir karakter kazandığını dile getirmek lazım. 17. ve 18. yüzyıla eğildiğimizde Avusturya ve Venedik tehdidine karşı söz konusu şehrin zaman zaman tahkimatlarla güçlendirildiğine de rastlamaktayız. Dolayısıyla Saraybosna'yı Balkan savunma hattının kritik bir parçası haline getirdiğini söylemek gerekir. Bunun yanında farklı etnik ve dini toplulukların bir arada yaşamasıyla Osmanlı millet sisteminin Saraybosna'da kendini güçlü şekilde gösterdiği, Yahudiler, Ortodokslar, Katolikler ve Müslümanlar zaman zaman gerginlikler olsa da kadı sicilleri ve ahitnamelerde sosyal düzeni sürdürmeye çalıştığı da görülmektedir. Dolayısıyla 19. yüzyıl Tanzimat reformlarından da nasibini alan bir şehirdir Saraybosna. Vilayet meclisleri kurulduğunda merkezi bir konuma gelen söz konusu şehir gazeteler çıkarmış, modern okullar açmıştır ve yine Avusturya Macaristan işgaliyle yani 19. yüzyılın son dönemlerindeki Avusturya Macaristan işgaliyle Osmanlı mimarisi ve idaresi önemli değişikliklere uğramıştır. günümüze baktığımız zaman da Saraybosna'da Osmanlı mimarisinin hala dimdik ayakta durduğunu görmekteyiz. Başçarşı'da yine esnaftan tarihi camilerin süviyetlerine kadar her yerde Osmanlı mimarisine ve Osmanlı izine, yani Türk izine rastlamaktayız. Bu da Osmanlı-Balkan etkileşiminin somut örneklerinden biri olan bir şehir olarak karşımıza çıkarmaktadır.
İlker, Saraybosna'yı birkaç defa ziyaret etme fırsatımız oldu. Bizler de Osmanlı'nın oradaki mirasını inceleme fırsatımız oldu. Aynı zamanda bu Saraybosna ziyaretlerimizde bu Bosna İç Savaşı'nın da derin etkilerini hala sürdüğünü, hala binalarda rastlandığını görüyoruz. Burada İlker, bu Saraybosna'daki benzer bir şekilde kalkınmanın Kosova'da yaşandığını belirtmek isterim. Prizren ve Priştine gibi kentler Kanuni döneminde ticaret yollarını kavşağı haline gelmiş, çevresindeki köyler ise çarşı ve han inşaatlarıyla desteklenmiştir. Padişah fermanları birkaç yıl içinde tamamlanan bu yapıları iktisadi açıdan beslediğini de ifade edebilirim. Kosova'dan sonra bugün Kuzey Makedonya'nın başkenti olan Üsküp ise Kanuni'nin bedesten ve han projeleri sayesinde sancak merkezi olmasının ötesinde kültürel bir cazibe merkezi halinde de gelmiştir. Arşiv kayıtlarına baktığım zaman 16. yüzyılda 5 medrese, 3 bedesten barındırdığı gözler önüne seriliyor bu şehir. Yine Fatih Sultan Mehmet'in fethinin ardından yayınladığı imar fermanları pek çok bölgeyi hızla dönüştürdüğünü biliyoruz. Kanuni'de cami, köprü ve medrese gibi eserlerde Balkan mimarisini zenginleştiren bir padişah olarak karşımıza çıkar. Filibetki, Cuma Camii, 1. Murat'tan Kanuni'ye kadar farklı dönemlerin müdahaleleriyle 15-20 yıl gibi uzun süren bir süreçte tamamlandığını ifade edebilirim. Bu süre bazen ekonomik, bazen politik nedenlerle uzamış olabilir. Ayrıca kasaba ve köyler de padişah ilgisinden nasiplerini almıştır. Buralarda vakıflar ve yerel yönetimler eliyle değirmen, sulama kanalı ve küçük çarşıların kurulduğuna dair çok sayıda arşiv belgesiyle rastlıyoruz. Bu da kırsal kesimin kalkınmasında Osmanlı'nın aktif bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. Yine yaşadığımız şehir olan Uzunköprü'de Osmanlı'nın Balkanlar'da Rumeli'de kurduğu ilk Türk şehri olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman Ergen Nehri üzerine inşa edilen devasa köprü etrafında gelişen bir yerleşim olmasıyla özel bir örnek teşkil eder bizler için. Bu köprü askeri sevkiyattan ticarete kadar kritik bir öneme sahip olmuştur. Maliyet kayıtlarını aş belgelerinde tam olarak rastlayamasak da vakıf defterlerinde düzenli bakım ödeneklerinin ayrıldığını az önce de sen ifade etmiştik. Köprünün imariyle beraber Muradiye Camii, han, hamam, medrese gibi insanların yaşayabileceği bir şehir imar edilmiştir. Bu anlattıklarım üzere Osmanlı'nın Balkan yerleşim politikası ister şehir, ister köy olsun düzenli imar faaliyetleri ve vakıf temelli finansman yapısıyla padişahın gözetiminde şekillenen planlı bir kalkınma modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu kalkınma modelini biraz da İlker, idari sistem üzerinden değerlendiririz.
Osmanlı'nın Balkanlar'da uyguladığı idari sisteme ele alacak olursak tüm arada sancak düzeninden bahsetmemiz lazım. Söz konusu coğrafyada kurulan veya dönüştürülen şehir ve kasabaların yasal ve ekonomik çerçevesini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tımar sistemi sipahilerin topraklardan vergi toplamasına ve asker beslemesine dayanan bir sistemdi ve böylece Osmanlı hazinesi düzenli maaş ödemeden büyük bir askeri güce kavuşuyordu bu sistem sayesinde. Devleti hem maliyet avantajını hem de yerel düzeni koruma imkanı sağlayan bu sistem aslında önemli bir katkı sunmuştur Osmanlı idari sistemine. Osmanlı'nın Balkanlara yerleşmesiyle birlikte 14. yüzyılın sonlarından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bunun ilk örneklerini özellikle 1. Murat dönemi sonrasında görüyoruz ve Osmanlı'nın Edirne ve çevresini ele geçirmesiyle birlikte söz konusu sistem hayat buluyor. Osmanlı'nın Rumeli'ye adım atar atmaz askeri ve idari altyapıyı derli toplu kurabilmesi açısından kritik bir öneme sahipti aslında bu sistem. Tımar sisteminde yer alan sipahiler, yani Atlasyalılar, belirli toprak gelirlerinin toplama hakkına sahipti. Ve karşılığında bu sipahiler Cebelü denilen askerleri besleyerek seferlere katılırlardı. Böylece merkezi hazine büyük maaş yükü altına girmemiş oluyor ve aynı zamanda Balkanlardaki askeri varlığı da devletin güçlenmiş oluyordu. Halil İnalcı'ya göre 16. yüzyıl ortalarında Bosna, Rumeli ve Semendere sancaklarında 10 ila 15 bin tımar kaydı bulunmuştur. Her bir tımarın geliri yaklaşık olarak 20 bin ila 100 bin aç arasında değişmekteydi. Tımarlı sipahiler yalnızca askeri hizmetle kalmamakta, aynı zamanda bölgenin yollarını, hanlarını veya sulama sistemlerini geliştirme sorumluluğunu da üstlenen yapıydı. Bu sayede köylerin kalkınması ve vergi gelirlerinin korunması hedeflenmekteydi bu sistemde. Bazı bölgelerde ise doğrudan padişaha bağlı mukata statüsü vardı. Selanik ve çevresindeki ipek üretiminden elde edilen gelirlerin merkeze aktarılması buna örnek olarak gösterilebilir. 1530'larda Üsküp Sancağı'nın vergi gelirlerinin 200 bin akçeyi aştığı ve bölgenin ekonomik gücünü gösteren bir delil olarak paylaşabileceğimiz bir bilgi. Yine tahrir defterleri 16. yüzyılın ortasında Balkan nüfusunun 8 ila 9 milyon civarı olduğunu gösteriyor. Ve böylesine geniş bir coğrafyayı yönetmek için Rumeli Beylerbeyliği gibi üst bir idari yapıya ihtiyaç duyulmuştu. Ve bu sebepten Manastır, Sofya ve bazen Üsküp gibi şehirlerde beylerbeylikleri, makamları kurulmuştu. Bu sistem asayiş, vergi toplama, kadı atamaları ve iskan politikaları gibi merkezi otoritenin gücünü gösteren, merkezi otoriteyle uyumlu bir şekilde çalışan, hem de askeri ve sivil yönetimi tek elden yönetmeyi sağlayan hiyerarşik bir yapıydı aslında. Taner, burada tımar sistemiyle ilgili ek yapmak ister misin? Neler söylersin?
Tımar sisteminin Osmanlı'ya maliyet avantajı sağlamasının yanı sıra sipahilerin Cebellü askerlerini beslemesi de bölgesel kalkınmaya katkı sunmaktadır. 20 bin akçe gelirli bir tımarın 6-8 bin akçe arasında bu askeri harcamalara ayrıldığını arşiv kayıtlarından görüyoruz. Yine bu durum köylerin de gelişmesine etki ettiğini ifade edebilirim. Zira sipahi topraklarının refahını korumak isteyip sulama, yol veya pazar yerleri gibi altyapı masraflarını üstlendiğini kayıtlardan okuyoruz. Gene kadı sicillerinde farklı inanç ve etnik kökenlerin davaları kayıt. Sofya örneğinde 16. yüzyılda Ortodoks, Yahudi ve Müslüman davalarının aynı defterde tutulduğu görülmekte. Bu Osmanlı'nın millet sistemi yaklaşımının Balkanlarda nasıl işlediğini göstermesi bakımından önem arz eder. 19. yüzyıl Tanzimat ve Islahat fermanları idari yapıyı modernleştirdi. Vilayet meclisleri ve nüfus defterleri devreye girdi. Belgrad gibi şehirler bu süreçte özellik kazanarak Osmanlı otoritesini zorlaştırdı. 17. ve 18. yüzyıllarda Balkan ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıyken Selanik ve Belgrad gibi önemli ticari merkezlerdeki bedestenlerde günlük işlem hacminin 1000 kuruşa bulduğu arşiv kayıtlarında gözüküyor. Bu verilerin ardından şunu ifade edebilirim. Gerek iktisadi, gerek idari etkileşim destekledi. Çünkü kadı sicillerinde ve yerel meclislerde farklı toplulukların bir arada yaşama ve yönetimi pratiğin kazandığı açık bir şekilde ortadadır. İlke, bu bağlamda kültürel ve dilsel miras üzerine bize neler söylersin?
Osmanlı'nın Balkanlardaki kültürel ve dilsel mirasından bahsedecek olursak şunu söyleyebilirim. Kurulan şehir ve kasabaların yalnızca fiziksel yapısıyla değil, orada gelişen sosyal ve entelektüel hayata da değinmek gerektiğini söyleyebilirim. Bu bağlamda Boşnakça, Sırpça, Bulgarca, Arnavutça gibi dillerde Türkçe kökenli kelimenin olması yine Osmanlı idaresinin yüzyıllar süren söz konusu bölgedeki etkileşimin kanıtlarıdır. Mesela bu kelimelerden birkaç tanesi bey, paşa, çarşı, börek gibi kelimelerdir. Yine Saraybosna ve Üsküp'teki medreseler yalnızca dini eğitim değil, bunun yanı sıra matematik, astronomi, hat sanatı ve tarih gibi dersler vererek bölge halkının entelektüel kapasitesini geliştirmiş etkinlikler olarak karşımıza çıkmaktadır. her birinde 100 ila 200 öğrenci barındıran ve medreseler vakıf sistemiyle destekleniyorlardı. Tasavvuf kültüründe Balkanlarda canlı bir etki yarattığını kayıtlarda görüyoruz. Daha önceki yayınımızda da bahsetmiştik. Bektaşi kültürünün bölgedeki kaynaşmaya etkilerinden, yine karşımıza çıkan etkilerden birkaçı. Bazı tekkelerin onarım ve derviş maaşlarının da kayıt altına almıştır. Bu sayede tasavvuf, Anadolu ve Balkan halkları arasındaki manevi bir köprü görevini görmüştür. Rumeli türkülerine baktığımızda ise, programımızda da birçoğuna yer vermiştik şimdiye kadar, Osmanlı musikisiyle benzerlik gösterdiğini görüyoruz ve yine aynı zamanda Balkan ezgileriyle harmanlandığını rastlamaktayız. Taner, sen nasıl bir ek yapmak istersin bu kısma?
Şunları ekleyebilirim öncelikle. Osmanlı döneminde halk hikayeleri de ve olarak karşımıza çıkıyor. Bektaşi fıkraları, sözlü edebiyatın önemli parçaları haline gelmişler. Üsküp'ten Saraybosna'ya kadar uzanan bölgede bu hikayeleri barındıran vakıf kütüphanelerine dair kayıtlar Osmanlı dönemindeki kültürel çeşitliliği belgelemekte. Yine bazı bölgelerde Arnavutça'nın da Arap ABC'siyle yazıldığına dair örnekler, Osmanlı bürokrasisi ve eğitim sisteminin yerel dillerde nasıl iç içe geçtiğini göstermesi bakımından son derece önemli. Bu da kültürel kaynaşmanın yazı sistemine kadar sirayet ettiğini açık bir kanıtıdır. Medreselerden yetişen pek çok öğrenci, kadı, müderris veya yerel yönetici olarak Osmanlı bürokrasisinde görev almış, Balkan toplumlarının yönetiminde söz sahibi olmuştur. Bu minvalde Balkanlarda Osmanlı'nın kurduğu idari ve mimari akyapıyla beraber kültürel ve dinsel etkileşimler de derin ve kalıcı bir miras oluşturmuştur. Bunu bugün pek çok antropolojik ve tarihsel araştırmada bize açık bir şekilde göstermek.
Verdiğin bilgiler için teşekkürler Taner. Şimdi sırada müzik aramız var. Söz Bilgin Özçalan, besteci Arkın Ilıcalı'ya ait olan Mercan Dede ve Ceza'nın düetiyle İstanbul isimli şarkı sizlerle.
Her güne her dönem kalabalık açık hava müzesi maç. hangisini de mavze, kimisini de pasta vermeyen bir biber. Eteğine sarılır dişi ya da her her kandırır kordu küfleyip diyenler. Her bir köşe dönüşe bir köşesi derden. Üsküdar'a giderek el aldı yağmur, gönül sefası. İstanbul.
Kıymetli dinleyiciler, müzik aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı'nın Balkanlarda bıraktığı izleri mimari açıdan, idari sistem açısından, kültürel ve dilsel miras açısından değerlendirdik. Taner, son söz olarak ne söylemek istersin?
Osmanlı'nın Balkanlarda nedenli, derin ve çok boyutlu bir iz bıraktığının altını çizeyim. Şehirleşmeden edebiyata, tasavvuf müziğinden dilsel etkileşime her katmanda büyük bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Saraybosna'nın Küçük İstanbul diye anılması, Prizren ve Üsküp'ün ticari merkezlere dönüşmesi, Filibe'de süren cami inşaatları ve uzun köprü örneği padişahların kalkınmacı ve planlı yaklaşımına işaret eder. II. Beyazıt ve Kanuni gibi padişahlar Balkan kentlerini Doğu-Batı ticaretinin önemli durakları haline getirmiş, han ve bedestenler arayıcılığıyla ekonomik hayatı canlandırmıştır. Tımar ve sancak sistemi, sipahilerin askeri sorumlulukları yanında bölgelerin altyapı ihtiyaçlarını gidermelerine de olanak tanıdı. Böylece hem kırsal hem de kentsel nüfus Osmanlı idaresinden faydalanıyordu. Son olarak her ne kadar 19 ve 20. yüzyıllarda yaşanan savaşlar, milliyetçi hareketler ve siyasi çalkantılar bu mirasa zarar vermiş olsa da UNESCO gibi kuruluşlar ve buna TİKA'yı da ekleyelim ve yerel yönetimler birçok yapının restorasyonu için büyük çaba sarf etmektedirler.
Kıymetli dinleyiciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızda tekrar sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Esen kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.